Sesli Ekonomi'den herkese merhaba. Ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfi İlmez.
Ekonomi gündemindeki gelişmeleri, finansal kavramları yıllardır CNBC ekranlarında Mahfi İlmez'le birlikte anlatıyoruz. Biz de modaya uyduk ve artık bir podcast'imiz var. Sesli Ekonomi başlıyor. Mahfi Bey, çünkü dünya Suriye'de olanları anlamaya çalışıyor ve yorumlamaya çalışıyor. Çünkü çok büyük bir belirsizlik var. Son 13 yılda biliyorsunuz iç savaş boyunca birçok etkisi oldu bütün ülkelere. Şimdi de Suriye'de yeni bir durum var. Bu yeni durum nereye gider öngöremiyoruz. Şu anda öngörmesi zor ama biz gene bugün Suriye'deki gelişmelerin bizim ekonomimize olan etkisini konuşalım. Şimdi Suriye'de 2011 yılında iç savaş başladığında 22,5 milyon insan yaşıyormuş. Sonra iç savaş başladı ve bu insanların yarıdan fazlası yaşadıkları yerleri terk etmiş. Bunun yaklaşık 5-5,5 milyonu ülke dışına gitmiş. 1-7 milyon kadarı da Suriye içinde yer değiştirmiş bulundukları yerlerden. Dolayısıyla bir ülke düşünün, ülkenin yarısı son 13 yılda tamamen yarıdan fazlası hatta yerlerinden olmuş. Tabii bunların büyük bölümü Türkiye'ye geldi. Yani bu Türkiye dışına çıkan 5,5 milyonun 130 ülkeye gittiği düşünülüyor. 130 ülke arasında tabii çok büyük bölümü 3,5 milyona yakının Türkiye'de olduğu konuşuluyor kayıtlara göre. Daha fazla diyenler de var ama biz resmi kayıtlara bakarsak 3-3,5 milyon arasında bir Suriyeli nüfus şu anda sığınmacı olarak Türkiye'de bulunuyor. Bunlar Türkiye'ye geldiler. Tabii ekonomide değişik etkileri yol açtılar. Onları birazdan konuşuruz. Ve şimdi önümüzdeki dönemde Türkiye'den tekrar ülkelerine, vatanlarına dönerlerse nasıl bir etki olur bu tartışılıyor. İsterseniz genel olarak ne diyebiliriz burada? Hangi alanlarda bu etkiyi biz görürüz?
Herhalde birçok alanda göreceğiz. Ama tabii Türkiye'de 3-3,5 milyon Suriyeli varsa bunların tamamının aynı anda veya kısa sürede döneceğini beklemek yanlış olur. Ya tamamı dönecek bile olsa ki böyle bir şey mümkün değil. Ama tamamı bile dönecek olsa bunun belli bir zaman alacağını düşünüyorum. Yani belli bir zaman yayılacak süresine. Ama bunun her halükarda bir etkisi olacak. Ben şöyle düşünüyorum. Yani Türkiye'ye gelen Suriyelileri iki gruba, belki çok gruba ayrılabilir ama kabaca iki gruba ayırabiliriz diye düşünüyorum. Bunlardan birinci grup parası olanlar, serveti olanlar, geliri olanlar. Bunlar bir bölüm gelirlerini, servetlerini yanlarında getirdiler buraya. Ve işte iş yerleri kurdular. Kimisi sanayici oldu. Daha büyük bir kısmı böyle daha küçük yerler kurdular. İşte bakkal kurdular, manifaturacı açtılar filan. Yani daha böyle kobi türü ya da yiyecek içecekle ilgili yerler açtılar. Ve böyle işler kurdular. Dolayısıyla bunlar biraz daha yerleşik. Yani bu şekilde gelenlerin bir bölümü, önemli bir bölümü burada ev alıp vatandaşlık da aldılar. İkinci grup daha böyle emeğini satmak üzere gelenler. Yani varlığı olmayan ama işte oradaki savaştan kaçan, buraya sığınanlar. Bunlar pek böyle işlerinde vatandaşlık alanlar da olsa bile çoğu almadı. Çoğu sığınmacı statüsünde kaldı. Bir bölümü işte doktordu, mühendisti vesaire nitelikli personel. Bu nitelikli personel işte hastanelerde, fabrikalarda vesaire yer buldular kendilerine. Orada çalışıyorlar. Daha büyük bir bölümü niteliksiz personel. İşte bunlar günübirlik inşaat işlerinde çalışıyorlar. Ne bileyim böyle işte tesisatçı yanına girmişler. Onları biliyorlar. Ellerinden geliyor. Çok nitelik işte bahçıvanlık yapanlar var vesaire gibi çalışanlar var. Ben bu ikinci grupta dönüşün daha çok olacağını düşünüyorum. Yani bunlar burada büyük ölçüde işte devlet destekleri, yardımlar, çeşitli destekler, belediyelerin yaptığı desteklerle duruyorlar ve aldıkları parayı da aldıkları paraları da bir kısmını biriktiriyorlar. Ama bunlar böyle küçük atölyelerde çalışanlar çok var. Mesela tekstilde çok var bu şekilde çalışanlar. Özellikle kadınlar da var, erkekler de var. Şimdi bunlar eğer dönerlerse tabii buralarda bir işçi açığı ortaya çıkacak.
Burada da belli şehirlerde galiba odaklanma var. Şimdi hani yine eski tarihli bir çalışma ama mültecilerin yerel nüfusa oranının en yüksek olduğu şehirlere bakılınca oranlar değişmiş olabilir ama Kilis başta Kilis, neredeyse %40'a yakın, evet. 35-40 arasında. Hatay deprem doğru. Öncesi %12,5 civarındaydı. Gaziantep %12 civarında. Şanlıurfa 9,5-10 gibi ve Mardin %9-10 civarında bir nüfusa oranı olan bir şey. Yani bu ciddi bir yoğunluk.
Doğru.
Dolayısıyla bu şehirlerde bu etkiyi daha fazla
etki daha fazla görülecek ama bence her yerde görülebilir. Yani bunlar çekildiği zaman Şimdi şöyle düşünelim. Ya bunlar böyle marka kuruluşlarda çalışan kişiler değil. Ama o marka kuruluşlar birilerine iş verip yaptırıyorlar. Fason imalat yaptırıyorlar. Dizaynını kendisi çiziyor. Niteliğini, hatta bazen kumaşını da veriyor ama işte dikişiydi, bilmem nesiydi, astarıydı, onu yaptırıyor. Tekstil için konuşuyorum. Şimdi bu tür işleri yapan yerlerde, atölyelerde çalışanlar var. Bunlar gittiği zaman bunların yerine adam alınması çok kolay değil. Çünkü Suriyeliler büyük ölçüde daha düşük ücretle çalışıyor. Düşük ücretli olmasa bile işte bunların biraz önemli bir bölümü kayıt dışı çalışıyor. Yani vergisi ödenmiyor, efendime söyleyeyim, sigorta primi yatmıyor. Bunlar onlara razılar. Onlar gittiği zaman yerine alınacak adama verdiği ücret değişmese bile vergisini ödemek, sigortasını yaptırmak zorunda kalacağı için maliyetler artacak. O maliyet artışları ister istemez ana kuruluşun fiyatlarının artmasına yol açacak. Böyle bir zincirleme. Ne kadar bir etki olur? Bu 3,5 bu grubun, gruptakilerin ne kadar hızlı giderlerse o kadar büyük etkisi olur. Ama bu zamana yayılarak gidiş olursa o kadar büyük etkisi olmaz. Öteki yandan bu her iki grup için de geçerli. Bunlardan bir bölümü burada edindikleri konutları, ki onlar çok değerlendi. Yani 300-400 bin dolara aldıkları konutlar şimdi belki onun iki katı ediyor. Dolayısıyla para da kazanacak duruma geldiler. Bunları satıp ya da kiralarından çıkıp, kiracılık durumundan çıkıp ülkelerine dönecekler. O zaman konut fiyatlarında ve kiralarda da bir miktar düşüş olabilir. Ama dediğim gibi bu zamana yayılırsa çok fazla hissetmeyiz bunu.
Doğru. Bu tip büyük göç
ama hızlı olursa ederiz.
Bu tip böyle göç hareketlerinin etkilerine bakınca hani ülke ekonomi nasıl etkiler? Orada üç tane kanal ortaya çıkıyor. Siz de bahsettiniz şimdi. Bir tanesi konut fiyatları ya da kiraları.
Evet.
Diğeri iş gücü piyasaları. Orada çok ciddi etki görebiliriz. Ve gördük geçmişteki 12-13 yıl boyunca. Ve enflasyon, tüketici fiyatları.
Evet,
enflasyon
doğru.
Değil, daha doğrusu fiyat düzeyi diyelim. Orada da tüketici fiyatları. Şimdi bu etkilere bakınca bu bugüne kadar bizi nasıl etkiledi? Konut fiyatlarında ve kiralarda yukarı yönlü bir etkisini gördük. İş gücü piyasasında bir rekabet yarattı. Kayıt dışı iş gücüyle bir iş gücü maliyetlerini aşağı çekici etkisi oldu. Ama enflasyon konusunda böyle farklı etkiler var. Şimdi normalde enflasyonu da burada çünkü 3,5 milyon kişi geldi ve bir talep yarattı.
Tabii.
O talebin enflasyonu artırıcı etkisi olmuştur. Ama bir yandan da iş gücü maliyetlerini aşağı çekici etkisi var. Dolayısıyla enflasyon üzerinde iki tane
birbirini götürdü
birbirini
diyorsun.
Götüren bunu. Ya da birbirini götürmeyip biri ağır basan etki. Hangisi ağır bastı diye bakınca Merkez Bankası'nın bundan 6-7 yıl önce yaptığı bir çalışma var. Merkez 2016 yılında. Bu çalışmada sağ ampirik çalışmaların sonuçlarına bakılıyor ve deniyor ki ikinci etki, yani fiyatları iş gücü maliyetini aşağı çekici etkisi, dolayısıyla bu şehirlerde özellikle enflasyonu aşağı çekici etkisi fazla olmuş. O daha belirgin.
Yani yarattığı ilave talebin fiyatlar üzerine yukarı yönlü baskısındansa baskısını bu düşük ücret alınması dolayısıyla ortaya çıkan aşağı çekici etki daha fazla etkili.
Yani evet, bu Suriyeli göçmenler o şehirlerde enflasyonu aşağı çekici etki yapmışlar. Nette. Böyle bir etkisi var enflasyon üzerinde. Diğer kira ve iş gücü ayrı.
Evet.
Ama enflasyon üzerinde böyle bir etkisi var. Dolayısıyla bunların tekrar iş gücünden çıkmasıyla, iş gücü maliyetlerinin artmasıyla burada bu şehirlerde enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir etki de beklenir.
Vallahi bu böyle bir etki beklenebilir. Yani işin hani sosyal siyasal boyutlarına girmiyoruz ama yani sosyal açıdan bakarsak bu insanların, bu kadar çok insanın Türkiye'ye entegre edilmesi o kadar kolay değil. Dolayısıyla bunların gidişlerini bizim bir şekilde teşvik ediyor olmamız lazım. Yani yavaş yavaş bunlara verilen yardımları, destekleri azalta bu kişilerin ülkelerine dönmesini teşvik etmemiz lazım. Öte yandan tabii orada yapılacak büyük bir imar var, inşaat işi var vesaire. Türkiye'nin buraya girmesi lazım. Buradan da ciddi bir pay alabilir Türkiye.
Evet. Teşvik etmek lazım. Evet. Şu anda onun çalışmaları eminim yapılıyordur. Burada uluslararası kuruluşların devreye girmesi lazım ama her şeye rağmen sonuçta ne olacağı belli olmayan bir ülke hala var. Yani normale dönüş yakın bir gelecekte olur mu? Çok tahmin etmiyorum. Yani 4-5 yılda ya da çok yakın görünür gelecekte Suriye'nin normale dönmesi çok kolay değil. Bu beklenti işte Suriyeliler de görüyor orayı. Dolayısıyla gitmeyip kalacak bir nüfus olur mu sizce?
Olur. Mutlaka olur.
O zaman bizim o kalan nüfusu nasıl entegre edeceğimiz üzerinde çalışmamız gerekiyor. Uluslararası kuruluşlarla belki beraber kalan nüfusu bunların çünkü entegre olması lazım. Yani ülkede tabii, ayrı odaklar halinde durması ülkenin iç barışı açısından da geleceği bir olarak değil.
Kendileri için de değil. İnsani de değil. Evet. Burada, yani diyelim ki bu 3,5 milyon ya da 3 milyon neyse %10'u kaldı 300 bin kişi, 600 bin kişi kaç kişi ise. Bunların üzerine odaklanıp bunları bu yerel kültürle uyumlu hale getirmek için çalışmak lazım. Baskı yapmadan tabii, yönlendirerek.
Benzeri bir şey şimdi Avrupa'nın birçok ülkesinde Ukraynalı göçmenler için özellikle var. Yani bakıyorlar biz bunları nasıl nüfusa entegre ederiz dönmeyenleri diye. Orada belirli meslek grubundan olanlara öncelik verildiğini görüyoruz. Dil kursları, beceri kazandırma, geliştirme kursları, işbaşı eğitimleri gibi böyle eğitimlerle iş gücünü ülke nüfusuna entegre etmeye başladılar. Tabii onların Ukrayna nedeniyle yaşadığı şok miktar olarak, hacim olarak bizimkiyle karşılaştıracak boyutta değil. Türkiye daha güçlü bir şok yaşadı. Dünyanın en fazla sığınmacı barındıran ülkesi olduk bir anda.
Evet, bir anda.
Onun için ama bizim de aynı onlar gibi bunu düşünmemiz gerekiyor kalanlar için.
Yani bu mesela mevcut işte 3,5 milyon Suriyeli, Afganlıyı vesaireye katarsak 6-7 milyonlara çıkıyor galiba. Şimdi bu kadar çokken bunu yapmak o kadar da kolay bir iş değil. Yani nüfusun %10'una yakın bir kısım bu. Ama şimdi gittikten sonra yani bu gidişler başladıktan sonra kalanlar için dediğin çok doğru, oturup bunların gerçekten entegre olabilmesi için bu topluma elden geleni yapmak lazım.
Yani evet, bunu belki tartışmak,
planlamak lazım.
Evet, tartışmak, planlamak lazım. Burada da dediğim gibi
uluslararası kuruluşlardan yardımlar alınabilir. Hem maddi hem danışmanlık hizmeti gibi. Sonuçta dünyada çok büyük bir göç olayı var ve İşte her tarafta böyle göç idareleri var. Hatta STK'lar var bunlarla ilgili. Çok deneyimli. Onlardan da destek alınabilir.
Evet, bu hem ekonomik hem de insani boyutu açısından atılması gereken bir adım benim gördüğüm kadarıyla. Bir diğer şey ise son bölümde istersen şeyi sorayım. Şimdi konuştuk. Göçlerin etkisi ne olur? Göç hareketlerinin, insan hareketlerinin etkisi ne olur? Bunun yanı sıra Suriye biliyorsunuz darmadağın oldu. Yıkıldı, yakıldı. Orada ciddi bir yeniden imar gerekiyor. Rakamlar konuşuluyor, boyutları konuşuluyor, bu ne kadar olur ama orada çok ciddi bir imar gerekecek. Önümüzdeki dönemde oturulmayacak halde olan kasabalar, köyler var. Şehirler zarar gördü, altyapı zarar gördü. Hala da görüyor, şu anda da savaş bitmiş gibi görünmüyor. Burada ne yapılabilir? Burada Türk şirketler açısından belli imkanlar var, belli fırsatlar var. Ne diyebilirsiniz?
Yani burada yapılması gereken şeyler şunlar. Bir kere böyle hani sen rakam telaffuz etmedin ama 400-500 milyar dolarlardan bahsediliyor buranın yeniden imar edilebilmesi için. Çok büyük rakamlar. Ve bu işte büyük ölçüde Birleşmiş Milletler'in güdümünde, eş güdümünde yürütülecek. Büyük bir ihtimalle Dünya Bankası, efendim Avrupa Kalkınma Bankası, EBRD girecek. Belki IMF organize edecek bu işi. Çünkü oraya bir de para yatırılması lazım, borç verilmesi lazım. Dolayısıyla burada büyük bir olay var. Şimdi Türkiye tabii bu müteahhitlik hizmetlerinde bu işleri yapmakta çok deneyimli. Şimdi yaşadığımız bir deprem var. Bu depremin sonrasında da Türkiye daha da şeyini artı bir de şimdi burası inanılmaz bir yıkıntı döküntü halinde. Önce bunun bir kaldırılması lazım. Bir çöp yığını haline geldi. Türkiye bu işin en önemli şeylerinden biri, en fazla deneyimi olan ülkelerden biri. Çünkü çok yakında yaşadığımız büyük bir deprem var. Bunun şeyini, yıkıntılarını temizledi, kaldırdı sistem. O halde bu işte biraz ön almak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya atadığı şey de, büyükelçi de, Ankara'ya gidecek olan büyükelçi Tom Barrack da, bu işlerde çok rahat kullanılabilecek bir kişi. Çünkü fon yöneticiliğinden geliyor.
Arap kökenli.
Evet ve bu işlerin içinde olan birisi. Yani ondan da yararlanılarak Türkiye'nin bu işin içinde olması lazım. Evet. Yani birçok bu şeyi, yatırımı Türkiye'nin alması lazım ve yapması. Bu hem Türkiye için iyi. Yani bizim için hem gelir hem işte istihdam vesaire açısından. Hem de bu deneyimin oraya sunulması açısından bunu koordine edecek uluslararası kuruluşlar içinde.
Suriye'yi de biliyor Türk iş adamları. Çok işte aslında bu 2011'e kadar artan ivmeyle ilişkiler vardı. Birçok Tüm Türk firması Suriye'ye girmişti. Suriye'ye yönelik planları başlamıştı. İşbirliği artacaktı. İki ülke arasında ilişkiler çok iyiydi. Yani en üst düzeyde devlet başkanlığı düzeyinde de iyiydi. Artı bizim bir Irak deneyimimiz var tabii. Irak'ın yeniden imarında da Türk firmaları, Türk iş işletmeleri orada çok ciddi rol oynadı ama Irak'ın şöyle bir farkı vardı. O avantaj mı dezavantaj mı bilemiyorum ama Irak'ın petrolü ve gazı vardı. Suriye'de biz çok fazla kayda değer bir varlık o anlamda yok.
Dolayısıyla Suriye'nin verebileceği bir şey yok. Buraya işte uluslararası şeyle kuruluşlar para verecekler.
Evet, yani Suriye'nin o şeyi finanse etmesi zor. Burası zor. Uluslararası organizasyon, koordinasyon bir şey yok. Olmadan çok zor görünüyor. Ama Türk iş adamlarının, Türk taahhüt sektörünün Irak'ta kazandığı bir deneyim var.
Ya bizimkilerin bir de şeyi de var Servet, biliyorsun yani o deneyime ilaveten bu uluslararası kuruluşlarla çalışma deneyimleri de var.
Doğru.
Yani onların işte procurement, ne bileyim, ihale sistemlerini biliyorlar. Nasıl işçi çalıştırılır, nasıl izin, bunların hepsini biliyor Türkler. Dünya Bankası ile EBRD ile çok çalıştılar çünkü. Dolayısıyla burada Türklerin, Türk şirketlerinin çok büyük bir avantajı var.
Orada tabii yeter ki Suriye yeniden imar edilebilecek hale gelsin.
Evet,
yani
çok
o çatışmalar
doğru.
bitsin. Çok doğru. Çünkü çok parçalı bir yapı var. Şu anda ne olduğu belli değil. İşte İsrail şu anda orada harekat yapıyor.
Yani oranın bir sakinleşmesi lazım ki. Çünkü bir kere bir o şey temizlenecek. Yıkıntı temizlenecek ve hemen altyapıya girişilecek. Evet. Altyapı gitti. Altyapını ondan sonra başlanacak binalar vesaire. Bu çok yani... Çok koordine götürülmesi gereken bir iş. Umarım bunları düşünüyorlardır. Herhalde düşünüyordur. Dünya Bankası falan varsa işin içinde.
Evet,
Birleşmiş Milletler.
Böylece noktayı koyduk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.